bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Gavur Mahallesi Mugurdiç Margosya Aras Yayınları 3. Baskı Seslendiren Gülen Gül Allahu Ekber Allahu Ekber Ding Dong Ding Dong Allahu Ding Ekber Dong Müezzin Nusret soğuktan domates kırmızısına dönmüş koca burnuyla minareden indiğinde Uso hala kısacık boyu toparlak vücuduyla tarihi çanın ipine inatla asılıp duruyor. Müezzinin pes edip minareden inişine içten içe seviniyordu. Çan sesleri dalga dalga ta uzaklara en uzaklara yayılıyor. Tüm Ermenilerin soğuktan kızarmış kulak memelerine soru olup takılıyordu. Hayrola kir ve bedo, bu saatte bu çan sesleri niye? Yazılarımda bizim oraları anlattın, gördüğüm ve yaşadığım gibi. Tipleri ve adlarını hemen hemen aynen verdim. Değiştirmeden oldukları gibi. Onlardan, o bacolardan, o dayılardan, o amcalardan çoğu öte tarafa göçmüşlerdir. Adları, hatıraları biraz da bu satırlarda, bu kitaplarda yaşasın. Margosyon. Önsöz. Mugurdiç Margosyon bugüne kadar gizli kalmış edebiyat kahramanlarından. Yaşamı boyunca ne iş yaparsa yapsın edebiyat düşünmüş, edebiyat solmuş ve edebiyat üretmiş. Onu bazen öğrenciler arasında coşmuş edebiyat tartışırken, bazen dostları arasında orijinal tekstleri çözümlemeye çalışırken, bazen de ticarethanesinin yoğun atmosferinde boşluklara dalıp gitmiş bir metin kurgularken görebilmek mümkün. Dağ dağa, şatafat ve gösterişin ön plana çıktığı dönemler boyunca yazdıklarını kitap olarak yayınlamaktan kaçınmış Margosyan. Yalnızca Marmara Gazetesi'nin edebiyat köşesinde yazıp durmaktan, öykülerini tefrika etmekten başka bir şey düşünmemiş. Öğrencilerinin bıkıp usanmadan sıkıştırmalarına rağmen de öykülerini kitaplaştırmayı hep reddetmiş. Oysa onu sihirli bir oymak gibi yaratıp durduğu, çok zaman güzelliğini ve derinliğini gerçeklikten alan mekanları son derece etkileyici. Onun edebiyatını kimi zaman teybinize Enigma'nın Gregorian tarzı müziğini koyup ilahiler ve aryalar eşliğinde Papaz Arsen ve Kremama ve Sırp Gregos Kilisesi ile beraber kimi zaman da bir köy mekanının sıradan özelliklerini olağanüstü bir başarıyla anlatan tekstlere kapılıp buğulu otantik bir eski zaman tünelinde okuyabilirsiniz. Her ikisinde de alacağınız edebi lezzet ve zevk size bugüne kadar alışkın olmadığınız duyguları tattıracaktır. Daha önemlisi tıpkı Marmara Gazetesi'nin başyazarı Robert Haddedia'nın dediği gibi ileride insanlar bu edebi yazılar içinde sanatı bir tarafa ayırarak geride kalanlar üzerine şefkatle eğileceklerdir. Çünkü Margosyan adeta bir kameramanın yapabileceği bir ustalıkta resimler çizebilmekte bize. 1988 Elis Kavuk Çuyan Edebiyat Ödülünü Paris Fransa kazanan bu değerli yazarı Türk okuruna sunmaktan sevinç duymaktayız. Bebekus'un kitapları 1992. Gavur Mahallesi. Kış günüydü. Kar Diyarbakır'ın daracık küçelerini iyice örtmüş, her tarafta derebeyliğini sürdürüyordu. Kar Aziz Sarkis'in aksakalı gibi yol boyunca uzanıyor, sonra kilisenin avlusundan merdivenleri tırmanarak yüksekteki çan kulesinin tepesinden Şehri Kusrayan Hacı kucaklayıp öpüyordu. İso Kilisesi'nin zangoçuydu. Deli Uso da derlerdi. Aslında ondan söz ederken yarım akıllı demek daha doğru olur. Üso, kilise zangocuna atanmadan önce kendinden 3 yaş büyük olan kardeşi Demirci Sabro'nun yanında çalışır, körük çekerdi. Üso, kıt aklıyla zaman zaman Demirci Sabro'ya, lakabı sinir küpüydü, akıl vermeye kalkışınca kıyamet kopar, kardeşlik unutulur, didişme usta çırak kavgasına döner, sonunda yetişen komşuların araya girmesiyle kan gövdeye götürmeden iş tatlıya bağlanırdı. Uso üstündeki deri peştemali hırsla çözüp çıkarır, abisine doğru fırlatır, işi bıraktığını belirterek bir daha bu dükkana ayak basarsam anam avradım olsun diye bağırır. Daha bir dizi küfür savurduktan sonra benzer kavgaların ardından yaptığı gibi dört dükkan aşağıdaki ikiz kardeşi Demirci Rızgo'nun dükkanına gider, doğruca köreye yönelip işe koyulurdu. Rıza'nın kardeşleri Sabra ve Rızgı arasında mekik dokuması aslında olağan ve alışılagelmiş bir olaydı. Kimsenin bu kavgaları yadırgadığı da yoktu. Sabra ve Rızgı evlenmiş, ayrı ev bark kurmuşlardı. Babaları öldüğünden anaları Rehan Bacıoğlu Uso ile birlikte kilise avlusundaki küçük bir odada yaşıyordu. Zangoç Sıfkar'ın ölümüyle boşalan yere Uso'nun atanması, o güne kadar kilise yönetim kurulunun aldığı tüm kararlar içinde en doğrusu ve en uygunu şeklinde yorumlandı. Ermeni toplumu yönetim kurulunun aldığı bu yerinde kararı bir taşla iki kuş vurdu diye alkışla karşıladı. Birincisi, kardeşler arasında belki de bir gün kanla bıçakla orak veya balyozla sonuçlanacağından korkulan kavgalar önlenecek. Uso'nun demirci çıraklığı 40 yaşlarında sona ermiş olacaktı. İkincisi ve daha önemlisi, kafasını estikçe sırf eğlenmek için zırt pırt çan çalması, resmen yapılan bu atamayla belki biraz önlenmiş olacaktı. Ne var ki görevi icabı hep kilisede, dolayısıyla evinde kalacağından, sokakta peşine takılıp onunla dalga geçerek eğlenenler, onun yakası açılmadık küfürlerinden mahrum kalacaklardı. O gün, o bembeyaz gün, güzellerin Meryem öldü diye kulağına çalınınca, Uso çok ama hakikaten çok üzüldü. Her ölenin ardından ağlardı. Her ölenin ardından ciğeri dağlanırdı. Zaten genelde iki gözü iki çeşmeydi. Meryem için de ağlayıp görevini yerine getirdikten sonra kendi kendine söylenmeye başladı. Hıçe sağ salim dururken gül gibi Meryem ölsün. Bak sen bu işe. Delilik, yarım akıllık bir yanı ama Uso zangoç olduktan sonra, daha doğrusu resmen atandıktan sonra bu işi daha da benimsedi. Meryem için yeterli miktarda gözyaşı döktükten sonra kutsal görevini hatırlayarak aceleyle koştu, kilise çanının ipini duvardaki bağlı bulunduğu çengelden söktü, tüm gücüyle ipe asıldı, çan çalmaya başladı. Çan sesleri şehrin sokaklarında ding dong ding dong diye dalga dalga yayılıp damlardaki kar yığınlarına çarpıp yankılanırken o da çan sesleriyle beraber söyleniyordu. Kaynana dururken gelin öldü. Kaynana sağ, gelin güm. Bu kış kıyamette olacak iş mi? Tanrı da şaşırdı galiba. Tövbe tövbe. Uso'nun bitip tükenmek bilmeyen çan seslerine yandaki Şeyh Matar Camii'nin müezzini de ya sabır ya sabır diyerek katlanıyor. Sonunda o da görevini hatırlayıp tarihi dört ayaklı minareden sesleniyordu. Allahu Ekber, Allahu Ekber, ding dong ding dong, Allahu ding, Ekber dong. Müezzin Nusret soğuktan domates kırmızısına dönmüş koca burnuyla minareden indiğinde Uso hala kısacık boyu toparlak vücuduyla tarihi çanın ipine asılıp duruyor. Müezzinin pes edip minareden inişine içten içe seviniyordu. Çan sesleri dalga dalga ta uzaklara, en uzaklara yayılıyor. Tüm Ermenilerin soğuktan kızarmış kulak memelerine soru olup asılıyordu. Hayrola kirvebedo, bu saatte bu çan sesleri niye? Hayır değil şer, güzellerin Meryem sizleri ölmüş. Kurtuldu, artık acı çekmiyor. Ama daha gencecik de. Bu işler gence yaşlıya bakmaz. Doğrudur. Tanrı günahlarını affetsin, bağışlasın ve ruhunu kutsasın. Amin. Demirci Dikran bir kulağı Uso'nun çan sesinde, diğer kulağı Kürt müşterisinde, körük çeken çırağına bakıp duruyordu. De hadi çek ula çek. Demirci Dikran bir yandan da ocaktan çıkarıp dövdüğü, kızgın demirin gürültüsüne karışan çan seslerinin nedenini yorumlamaya çalışıyordu. Yemenici Tumas, zamansız çalan çan seslerini duyar duymaz çırağına seslendi. Gırbo, fırla kiliseye git. Bak bakalım bu deli herif gene niye çana asılıp duruyor. Çırak Gırbo bir an önce dükkandan tümek ve sokakta arkadaşlarıyla aşık oynamak için plan yapı dururken böyle bir fırsatı kaçırır mıydı? Hemen belindeki beri peştemali çözüp ok gibi sokağa fırladı. Gırbo arkadaşlarıyla aşık oynayıp onları bir güzel üttükten sonra yiyeceğe dayanın hesabını yaparak kantel içinde dükkana döndüğünde ustasından azar işitti. İki saattir neredeydin ulan itoğlu it? Usta güzellerin Meryem ölmüş. Oysa ustası Kalaycı Sogo'dan, Puşici Samo'dan, Amelesko'dan, Şeşi Dono'dan ve Mısırçı Hacı Nona'dan çan seslerinin nedenini çoktan öğrenmişti. Uso, müezzin Nusret'in minareden inişiyle kendince galip gelmenin tadı damağında çanın halatını tekrar duvardaki çengeline doladıktan sonra aceleyle sokağa fırladı. Uzak mahallelere, Ta en uzaktakilere, oradaki sağırlara, çan seslerini duymayanlara seslenmeye gidiyordu. Yol boyunca rastladığı her Ermeniye haberi değişik cümlelerle veriyordu. Güzellerin Meryem öldü. Dikro'dayı, güzellerin Meyro, Hıçe'nin gelini sizlere ömür. Sako emmi, duydun mu, güzellerin güzeli Meyro da öldü. Uso kısacık boyuyla karlar içerisinde yuvarlanıyor, zaman zaman karlara gömülüp ayağından çıkan yemenisine küfrederek koşuyor, soğuk kış gününde vıcık vıcık ter içinde uzaktaki gavur mahallesine ulaşıyordu. Bir zamanların o ünlü gavur mahallesinde dünyanın çeşitli ülkelerine göç edip gidenlerin dışında kala kala 3-5 Ermeni ailesi kalmıştı. Tabii bir de adı gavur mahallesi. Uso görevini eksiksiz yapmanın huzuru içinde yorgun argın kilisenin yolunu tuttuğunda evlerde, dükkanlarda hep Meryem'i söz ediliyordu. Güzellerin güzeli, zavallı, Tanrı taksiratını affetsin. Tövbe ama onun sırası değildi. İhtiyar dururken gençler alınmaz ki, yazıklar olsun. Ne kadar da güzel gözleri vardı. O ne boy, o ne endam, o ne kaş, o ne göz. Ya o yürüyüş, ya da düğünlerdeki, toylardaki halay çekiş, oynayış. Ardında iki yetim çocuk. Hıç'a bakar onlara. Hıç'enin kendine hayrı yok. Konuşmalar, yorumlar Meryem'in toprağa verilmesine dek sürdü. Kilise tıklım tıklım doluydu. Uso bunda en büyük payı kendine, bir de çalmaktan büyük zevk duyduğu çan seslerini çıkardı. Hemen herkes kiliseye dolmuştu. Gelmeyen, bir tek kafasında bir tahtasının eksik olduğuna inanılan ve bu nedenle adı çatlak kafalı Vanes olarak herkese onaylanan Vanes'ti. O, pazar günleri dışında eşeklere, merkeplere, katırlara, atlara Semerdik diye dükkanını kapatıp, kitleyip çırağını mızrağına teslim edip, kiliseye miliseye, cenazeye menazeye gitmezdi. Zaten ondan da beklenen daha fazlası değildi. Ne iş yaptığını, mesleğinin ne olduğunu bilmeyenlerin sorularını böbürlene böbürlene sırıtarak ben eşek tarzısıyım diye cevaplayan adamlardan. Başka bir eşeklik beklenir miydi? Meryem'i götürüp gömdüler kızının mezarının yanı başına. 6 ay önce doğurduğu kızının yanına. Birazcık gözyaşı, birazcık günlük kokusu ve Papaz Arsene'nin bolca dualarıyla. Çevrede toplanmış Papaz Arsene'nin sakalını, siyah tübbesini, elindeki gümüş hacı hayretle ve merakla izleyen, donsuz Kürt çocuklarına dağıtılan tahin helvası ve ekmekle ilk günün hayratı tamamlanmış oldu. Güzellerin güzeli toprağıyla baş başa kalınca Yemenici, lastikçi Eruşin'e çörek dikmeye, demirci Mero kurt kapanı yapmaya, marangoz Topalnuş'u erik ağacından kaval yapmaya, Nalban Tenüş, naz çakmaya, kısacası kendi işlerine dönerlerken, Keldani asıllı Attar Yusuf ile dükkan komşusu Süryani asıllı Berber Yakup da kaldıkları yerden dama oynamayı sürdürdüler. O gece uykusuz iki kişi vardı. Biri Meryem'in kocası, duvarcı ustası Sıkoy'du, diğeri de gelininden önce ölmediğine kahredip, sanki suçluymuş gibi tuhaf bir duyguya kapılan ihtiyar Hıçe. Sike o gece her yatağına girip uzandığında küçük oğlu Seto ile 8 yaşındaki kızı Teko'dan çoktan uyumuşlardı. Sike anası Hüce ile beraber odadaki idare lambasının lüf ışığında duvarda asılı duran Meryem'in gülümseyen kızlık resmini seyrediyordu. Dışarıda Diyarbakır'ın daracık sokaklarında o kış gecesinde Aziz Sarkis kardan aksakalını sıvazlayıp gezerken Meryem kendi sıcak yatağını kocası Sirke'nin kıllı kolunu arıyordu. Kure mama. Bizim oralarda, bizim diyarlarda kadın gebe mi? O halde iki canlı demektir. Öyleyse yüklüdür. Hanım yüklüymüş. Hıçe iki canlıymış. İşittiniz mi? Duydunuz mu? Hatun bu yılda gebe. Aferin. Bizim ellerde, bizim oralarda gebe, hamile, yüklü ve iki canlı olmak için öyle uzun boylu uğraşlara, çabalara, hele ilaca, doktora hiç mi hiç gerek duyulmaz. Bütün karılar, avratlar, kocalarıyla yatacak bir yer buldular mı, tamamdır. 9 ay 10 gün sonra yüklü yükünü dünyaya koyuverir. Kadın dediğin yılda bir, hadi bilemedin 2 yılda bir göbeğini şişirip burnuna dikmemişse, 8-10 kez bu işi yapmamışsa kadınım diye ortaya çıkmasın. Yani kendisini kısır bilsin. Bizim oralarda kadın gebe mi, kaç günlük, kaç aylık, yüklü olduğunu kure mamaya soracaksınız. Kure mama olmadan... Kure mamasız kim doğuracak o veletleri? Kim çekip çıkaracak o köpek oğullarını analarının karınlarından? Kim kesecek kör ve kaslı makaslı göbeklerini ve kim söyleyecek? Hıçe bu defaki de kız, Hatun gözün kör ola, bu dördüncüsü de kız. Hanım eh gözün aydın, bu defaki karpuz kafalı bir oğlan. Siz bir noti nedir, ne demektir bilir misiniz? Bir noti demek kuremama demektir. Bizler, yani Diyarbakır'da doğmuş belli bir kuşak, siz bu kuşağı kuremamanın kuşağı da diyebilirsiniz. Onu önce brunoti diye tanıdık. Kuremama, belini doladığı geniş süslü kürt dişi kuşağının içine gizlediği o küçük metal kutuyu büyük bir özenle çıkarır. Sağ elinin işaret ve baş parmaklarıyla kutunun üstüne usulca tıp tıp vurur. Ardından da usulca pür dikkat kapağını çevirip açardı. Sanki bir töreni sürdürürcesine kutunun içindeki kahverengi tozdan bir tutam alır. Etrafında kendini seyredenlerin gözlerine bakarak ve büyük mutlulukla, gururla kocaman burnuna yanaştırır. Önce sağ, sonra sol burun deliklerine çekerdi. Sararmış burun kılları arasında takılı kalan toz zerreceklerini bir kez daha derin nefes alarak daha derinlere, ciğerlerine kadar yollardı. Kuremama enfiyesiz yapamazdı. Enfiyeye, yani bir noti kuremamasız, kuremamayı da enfiyesiz düşünmek, düşünebilmek, vaktisiz bir Hristiyan düşünebilmek gibi abeste. Evet, işte Diyarbakır'ın şu top sakallı papazı Ersen'de kutsal İncil ve kutsal haç önünde ve göklerde dolaşan Tanrı'nın huzurunda şehadet ederek derdi ki, kuremama doğar doğmaz enfiyesiyle, bir notisiyle vaftiz edilmiş ve Hristiyanlığı böyle tefsir etmiştir. Bizler, yani kuremamanın doğurttukları, küçükken, daha doğrusu ayağımızda donlarımızın olmadığı o çocukluk yıllarında koşup giderdik yanına, ellerine sarılır öper, saygıda kusur etmezdik. Babalarımızın sözleri kulaklarımızda asılmış küpe gibiydi. Kuremama'yı her gittiğinde git elini öp, başına koy. Kuremama olmasaydı sen de olmadan ölecektin. Kuremama'nın hakkını, emeğini, alın terini sakın unutayım deme. Kuremama bütünüyle bir efsaneydi. Bizler bu efsanenin birer parçasıydık. O olduğu için bizler vardık, o yaşadığı için bizler doğabiliyorduk. Göklerde dolaşan meleklerden, her pazar kilisede el açıp yalvardığımız ama hiçbir zaman yüzünü göremediğimiz Yüce Tanrı'dan çok kuremamaya borçluyduk yaşamamızı, bilemiyorduk. O efsane kadın enfiyesini şöyle doyasıya burnuna çektiğinde biz donsuzlar ordusu onun yanına koşar, koro halinde tuttururduk. Kuremama, kuremama ne olur bize de bir noti ver. Kuremama önce ters der, hayır derdi, yok derdi, olmaz der, kestirip atardı. Bizler yalvarmayı sürdürerek kuremamanın, kuremamanın olur bir parça, azıcık, bir tutam ne olur diye üstlerdik. O bu kez yüksek sese ve gülerek bizleri şöyle azarlardı. Köpoğulları, ben sizleri başıma bela keslesiniz diye mi çekip çıkardım analarınızın bacak aralarından? Bazen de hoş, iyi tarafına denk gelir, bizim yalvarıp yakarmalarımıza olumlu karşılık vererek o küçük parlak kutuyu uzatır ve söylenirdi. Alın eşekoğulları, alın, ama azıcık alın ha. Bizler kuremamanın tayfaları cimcime uzatılan bir noti kutusuna büyük bir heyecanla, sonsuz bir huşu ile yaklaşırdık. Sanki Peygamberimiz Aziz İsa'nın üzerinde çarmıhan gerilmiş kutsal haçın bir parçasına yaklaşırcasına, sanki Papaz Arsene'nin her pazar kilisede okuduğu kutsal İncil'e dokunurcasına, küçücük parmaklarımızın arasına azıcık enfiye alır, burnumuza götürür, tıpkı kuremamamızın yaptığı gibi içimize çekerdik. Sonrası malum. Gözlerimiz kan çanağına döner, gözlerimiz yaşarır, sürekli hapşırırdık. Bizim bu halimize kahkahalarla gülerdi kuremama ve neşeyle söylenirdi. Piçlerim benim, enfiye çekmek kim, siz kim? Yazık oldu güzelim bir notiye. Biz piçler, kuremamanın çekip çıkarttıkları, enfiye çektikten sonra aksırıp hapşırmadığını gördükçe onun insanüstü bir varlık olduğuna inanırdık. Kerpiçten yapılmış, çamur ve samanla sıvanmış damlarımızın altında en fazla saygı ona gösterilirdi. 3-5 direkli evlerimizin en kıymetli yerine, sedirlerimizin baş köşesine onu buyur ederdik. Kuremama ayaklarını şöyle uzat, rahat et. Kuremama al şu yastığı, sırtını daya, güzelce yaslan. Kuremama'nın girdiği her Ermeni evinde göbeğini kestiği bir veya birkaç piçi vardı. Saygının gerçek kaynağı buydu. Papaz Ersen'e eşit tutulur, hatta ona biraz daha fazla saygı gösterilirdi. Birinin gücü İncil'den gelirdi, diğerinin ise gizemli ellerinden. Papaz Ersen'in sahnesinde hepsi de kutsal olan haç, İncil, kutsal ekmek, şarap, Meryem Ana, İsa, Tanrı vardı. Oysa kuremama oyununu kendisi gibi yaşlı bir iki yardımcısıyla birlikte kutsanmış bir tencere, sıcak su, 3 parça bez, bir kör makasla sürdürürdü. Analarımızın anılarında daima onun oyunlarından alınmış cümleler vardı. Kuremama tam zamanında geldi, kurtuldum. Serop gebeyken kuremama yetişmeseydi ölmüştüm. Hayatımın papaz Arsene'nin dualarından önce kuremamanın parmaklarına borçluyum. Kuremama iskambil oynamayı çok severdi. Onun yıpranmış, pörsümüş, sarkık göğüsleri arasında daima bir deste oyun kağıdı bulunurdu. Evlerimize adımı atar atmaz hemen alalarımızı başına toplar, oyuna başlardı. Her defasında da onları yenerdi. Oyun sırasında kalkıp ocakta pişen yemeğe bakmaya, ateşi tazelemeye, çorba karıştırmaya ve benzeri ev işlerine izin yoktu. Oyun bitmeden kimse yerinden kalkamazdı, izin isteyenleri tersler azarlardı. Hele bir el daha çevirelim, hele şu kağıtları da dağıtalım, hele şu kara papazı da al. Bu hele helelerle oyun uzardı. Onun gönlü hoş tutulsun, hatırı sayılsın diye de yemekler taşar, tencerelerin dibi tutardı. Babalarımız akşam eve döndüğünde önlerine tatsız tutsuz, yavan yanmış yemeklerle kurulmuş yer sofrasında bakır siniye sürülmüş tencereyi göstererek ilk sorularını sorarlardı. Ne o hiçe, yemeğin yanmış yoksa kuremama bizde miydi? Çoğu zaman da analarımız babalarımızın öfkesinden sıyrılmak için daha erken davranırlardı. Ayran çorbasının azıcık dibi tuttu. Eh ne yapayım, kuremama gelmişti. Kuremama genelde kurtarıcıydı. Kadınlar yanmış bir yemeğin kabahatini onunla rahatça geçiştirirlerdi. Bu yeterli açıklama sayılırdı babalarımız için. O analarımızın umudu, tesellisi ve kurtarıcı meleği idi. Şehirde saçlarını kızıla boyayan yalnızca o vardı. Saçlarına kına sürerdi, daha doğrusu kınasını alır evlerimize gelirdi. Hıçı kız, şu aklanmış saçlarıma kalk da kına sür. Hatun, saçlarıma kına sürme sırası bugün sende. Kuremama kapısını açık bulduğu her eve destursuz girebilirdi. Kapıları kapalı olanların ise vay haline. Kapılarındaki atılı tokmakların gürültülerine tiz sesini de katarak ortalığı ayağa kaldırırdı. Kızlar, kızlar, neredesiniz, nerelere kayboldunuz? Gün öğlen oldu, siz hala bitli kocalarınızın koynundan çıkmadınız mı? Tokmak gürültüsüne, onun sesine kapılar hemen açılır, içeri buyur edilir ve ardından da kına törenine geçilirdi. Kına sürme işleminden sonra uzun saçları yıkanır, genişçe bir tahta tarakla taranır, örülür, tepesine toplanır, sonra da iskambil faslına geçilirdi. Kuremama'nın sahnesinde babaların da rolleri vardı. Onlar da kuremamayı sevindirmek için yarışırlardı. Bunu biraz da ilerideki yıllara yatırım için yaparlardı. Öyle ya, onların her yıl analarımızın rahmini ektiklerini kuremama bitmiyor muydu? Kuremama bu bürnati ile çok güzel kokuyor, al. Kuremama, bak bu enfeyi senin için ta Halep'ten kaçak getirttim. Kutusu da antika, al. Kuremama al, senin için bir deste oyun kağıdı, Suriye'den. O, bu hediyelerden kimin ne zaman neler ektiğini anlardı. Burnunun altında kıs kıs güler, o hediyeleri kime oğlan, kime kız olarak dönüştüreceğinin hesaplarına başlardı. Sonra enfiye kutusunu beline doladığı geniş kuşağına sokar, bir güzel yerleştirirdi. Oyun kağıtlarını da koynuna, pörsümüş, pestilleşmiş göğüslerinin arasına. Kuremama yalnız başına yaşardı. Diyarbakır'ın karanlık daracık sokaklarından birinde. Evi Sırp Gregios Ermeni Kilisesi vakfiyesiydi. Bu eve sığınmıştı dersek daha doğru olur. Onun hakkında fazla bilgi de yoktu. Zaten anlatmazdı. Dıbne taraflarından gelmişti. Burada Diyarbakır'da göçük altında bir erkek evladını kaybetmişti. İşte hepsi bu kadardı. Ancak gerçek olan şuydu. Her Ermeni'nin evi aynı zamanda onun da evi sayılırdı. O yalnız evlerimizin değil, analarımızın rahminin de gerçek sahibiydi. Onları sürekli şöyle seslenirdi. Hatun, gelecek yıl seni iki canlı göreyim, tamam mı? Bu ne tembellik kız? Mero, ne bu kızım? Okullu keçi kocanın koynuna girmiyor musun? İki yıldır bayağı tembelleştin. Senem, bak şu sonbaharda, üzüm bayramında senin göbeğinin dikleştiğini göreceğim. Taze gelin gibi nazlanma öyle. Biraz kırıt. Sonra söyle kocan olacak o Dikro'ya, yatakta seni bir güzel kucaklasın. Sen de iyice sarıl ki oğlan doğurasın. Kuremama'nın doğurttukları bugün artık hepsi ana baba oldular.